Ayrım 11.
Kolayca tahmin edilebileceği gibi, bu ayrımda imgelem ile elde edilen, sezgisel olan tikel bir görüntü şeklinde beliren bilgi, Croce'ye göre sanata özgü bir bilgidir. Üzerinde durulacak olan nokta, sanatın verdiği bilginin, yansıtma kuramındakilerin aksine tek olanın bilgisi olması. Madem ki sanatçı, duygusunu dile çevirmek çabasındadır ve bunu yaparken bireyselliğini yakalamış olur, öyleyse dile çevrilenin genellikten ve evrensellikten kurtulması şarttır. Sanat, felsefe ve bilim gibi doğrudan doğruya kavramlarla çalışmaz. Önermeler de sürmez ortaya. Elbette ki şiirde, romanda, oyunda kavramlar, genel yargılar, politik fikirler bulunur. Croce bunu inkar etmiyor. Sanatçı tarafından kullanılır bunlar. Ama o şekilde kullanılır ki eserin içinde bunlar dönüşürler ve duygu dünyasında eriyerek duygu anlatımı olan eserin bir parçası haline alırlar. Dante'nin İlahi Komedisi, Tomist felsefe üzerine kurulmuştur. Ne ki onu sanat eseri yapan içindeki fikirler değil, bunlara inanmanın nasıl bir duygu, nasıl bir yaşantı doğurduğunu anlatmasıdır. Kısacası, aklın eyleminden doğan bir takım duygular vardır ki, sanatçı bunlar üzerine eğilerek bunların bilincine varmaya, bunları dile çevirmeye çalışır. Kavramlar, fikirler, bilimsel düşünceler, sanat eserlerinde bu anlamda rol oynar. Öyleyse eserin gerçekliğe uygun olması sorunu da başka şekilde çözümlenecektir. Birinci bölümde özellikle toplumcu gerçekçiliğin, sanat eserinde gerçekliğin yansıtılması üzerinde nasıl ısrar ettiğini görmüştük. Örneğin Lukács, modern edebiyattaki saçma anlayışına karşı gelerek bu eserlerin gerçekliği yansıtmadığını, gerçek olmayan bir durumu gerçekmiş gibi gösterdiğini söylüyordu. Collingwood'a bu konudaki düşüncesi sorulsaydı, vereceği cevap şu olurdu sanırım. Sanatçı eserini yazarken, eğer hayatın anlamsız olduğuna inanıyor ve bu inancın doğurduğu duyguyu eserinde dile getiriyorsa, hayatın anlamsız olduğu konusunda aldanmış dahi olsa, eserinde anlatılan gerçektir. Saçma kuramı bir felsefi görüş olarak yanlış dahi olsa, buna inanmanın nasıl bir yaşantı meydana getirdiğini anlatan bir yazar, kendi bu yaşantıyı duymuşsa, eser gerçekliği ifade ediyor demektir. Demek ki eserin gerçekliği anlatması konusunda, anlatımcılığın koyduğu ölçüt, sanatçının içtendiğidir. Sanatla bilginin ilişkisi üzerindeki görüşüyle anlatımcı kuram işe yarar şeyler söylüyor mu? Şu bakımdan evet. Geleneksel görüş, sanatın görevi konusunda eğlendirici ve yararlı "dulce et utile" formülünü kullanıyordu. Sanat eseri şekerle örülmüş bir hap gibiydi. Yararlı, eğitici ve bunun gibi yönü tatlı bir şeyle örterek okuyucuya veriyordu. Ne ki bu tatmin edici bir görüş değil, çünkü eserdeki fikir, doktrinle estetik yön birbirine kaynamış olmuyor, sadece eklenmiş oluyor. İlaç, ilaç olarak kalıyor, şeker de şeker olarak. Gerçek bir sanat eserinde bunların daha ayrılmaz bir şekilde kaynaşmış olması gerekir. İlaçla şeker birleşip başka bir madde getirmeli meydana. İşte anlatımcılığın yaptığı bu. Fikir artı estetik değer yerine bunların bir arada eritildiğini görüyoruz. Fikir, doktrin, sanatçıda yaşantıya dönüşüyor ve dile çevriliyor. Ama bu görüş bir bakıma da işe yaramıyor. Anlatımcılığın görüşü sanatçıda eserin nasıl meydana geldiğini ve bu süreçte fikrin rolünü açıklar. Yani betimleyici, deskriptif bir kuramdır. Bu kuram birçok eserler için doğrudur da diyebiliriz. Ama değerlendirme konusunda işe yaramaz. Çünkü iyi eserle kötü eseri ayırt etmek için sanatçının yaşantısına başvurmak zorunluluğu var. Biraz aşağıda da göreceğimiz gibi eleştiride güvenilir bir yol değildir bu. Bildiğimiz sadece önümüzdeki eserdir. Sanatçının yaşantısını bilemeyiz. Anlatımcı kuramın ana çizgilerini böylece belirttikten sonra şimdi bu kuramın temel fikirlerinden bazılarına eğilerek ne derece doğru sayılabileceklerine bakalım ve kuramın zayıf tarafları varsa ortaya koyalım. Anlatımcılık da diğer kuramlar gibi sanat nedir sorusuna cevap vermek için sanatın özünü bulup çıkarmak ister. Bir başka deyişle önerdiği tanımın bütün sanat eserleri ve sanatçılar için geçerli olduğu iddiasındadır. Acaba bütün sanat eserleri gerçekten sanatçının kendi duygularının anlatımı mıdır? Sanatçı her zaman duygularını dile getirmeye mi çalışıyor? Birçok sanatçının bir duyguyla işe başladığını ve bunu ifadeye çalıştığını söyleyebiliriz. Bazı eserler böyle yaratılır. Özellikle romantik devir sanatçıları için söylenebilir bir sözdür bu ve yine özellikle lirik şiir alanında genellikle doğru bir görüş sayılabilir. Ama bütün sanatçılara uygulamaya kalkıştık mı, yanlış bir genellemeye kayarız. Bazı sanatçılar duygudan hareket etmez de bir fikirden hareket edebilir. Belki tarihin akış felsefesi ilgilendirir onu. Ya da bir devirdeki sosyal durumları, koşulları deşmek, bunlara dikkati çekmek ister. Belki okumuş olduğu bir tarih eserinde ya da bir masalda bazı imkanlar sezer ve bundan bir oyun, şiir ya da roman çıkarılıp çıkarılamayacağını denemek isteyebilir. Bundan ötürü bütün sanatçıların kendi duygularını anlatmak için yazdıkları söylenemez kolay kolay. Kaldı ki bazı yazarlar ve sanatçılar anlatımcı kuramı yalanlar şekilde söz ederler kendi yaratma yöntemlerinden. Edgar Allan Poe'nun The Raven şiirini nasıl yazdığını kendi kaleminden okuduğumuz zaman anlatımcılığa taban tabana karşıt bir iddia buluyoruz. Poe kendi duygularıyla hiç ilgili değil. Okuyucuda belirli bir duyguyu uyandırmak istediğini ve bu gayeye varmak için ne gibi çarelere başvurması, okuyucuda istediği etkileri sağlamak için ne yapması gerektiğini soğukkanlı hesaplarda tayin ederek yavaş yavaş şiirini yazdığını öğreniyoruz. Duygusunu dile çevirmek bir yana, aksine tamamıyla zekaya dayanan matematik bir sorunu çözüyor adeta. Bilindiği gibi Valeri büyüklüğünde bir şair de şiirin görevi okuyucuda etkiler meydana getirmek, onda bir yaşantı yaratmaktır diyor ve hatta şiiri bir makineye benzetecek kadar ileri gidiyor. Şiir gerçekte sözcükler aracılığıyla şiirsel yaşantıyı meydana getirecek bir makinedir. O halde bütün yaratma eylemlerinin hepsinde duygunun anlatımcılıkta söylendiği gibi bir rol oynadığını kabul edemiyoruz. Duygunun dile getirildiği eserlerde de sanatçının kendi duygusunu dile getirmesi şart değildir. Sanırım Crossey-Collingwood kuramına yapılan en önemli itirazlardan biri yine bir çeşit anlatımcılık görüşünden çıkmaktadır. E. Kassirer'in başlattığı ve S. Langer'in geliştirdiği bu kurama göre sanat gerçi duyguların anlatımıdır ama bunların sanatçı tarafından hayatta gerçekten duyulmuş duygular olması gerekmez. Çünkü sanatçı anlatacağı duyguları tasavvur eder. yeni duygu imkanlarını eserini yaratırken, malzemesini işlerken keşfeder belki. Bir roman ya da oyun yazarının yarattığı bütün kişilerin duygularını kendilerinin gerçekten duymuş olmasına akıl erer mi? Shakespeare'in Hamlet, Macbeth, Iago, Lear, Desdemona, Kleopatra gibi çeşitli kişilerin duygularını bir zaman yaşamış olduğunu iddia etmek saçma ve gereksizdir. Çünkü bunları tasavvur etmek yeteneği vardır sanatçının. Kişilerin iç dünyasını, yaşantılarını anlar. Crosse-Collingwood kuramını inceledikten sonra ne sonuca varıyoruz? Sanatın özünü tanımlamakta ne derece başarı göstermişlerdir bu düşünürler? Kuramın belirtilen zayıf yönleri ortaya çıkarılıyor ki bu tanım çok dardır. Hem sanat eserini yaratmaya indirgiyor, hem yaratmayı duygu anlatımına, hem de duyguyu sanatçının kendi duygusuna. Bu durumda tanımın bütün sanat eserlerini kapsamayacağı besbelli. En geçerli olduğu alan lirik ve özellikle otobiyografik alan, lirik şiir türü. Nihayet romantikler gerçek şiiri duygunun anlatımı olarak aldıklarında kısa ve katıksız, arı lirik şiir edebiyat sanatının en önemli türü oldu. İşte romantiklerdeki bu lirik şiir anlayışının kuramını ararsak bunun Crosse-Collingwood'da gerçekleştiğini görürüz. Yansıtma kuramı nasıl bütün eserler için geçerli olamıyorsa anlatımcılık da olamıyor. Bir kuramın açıkta bıraktığı sanat eserini bir diğeri kapsıyor. 5. Bölüm Anlatımcılık 2. Aktarım olarak anlatımcılık. Bu bölümde inceleyeceğimiz görüş de sanatın bir duygu işi olduğu ilkesine dayanır. Crosse ve Collingwood gibilerinkinden ayrıldığı nokta, sanatçının duygularını dile getirmesini yeterli bulmayarak okurla sanatçı arasında bir ilişki kurmasıdır. Sanatçının duygularını dile getirmesiyle sanat meydana gelmez. Sanat, bu duyguların okura da duyurulması, aynı heyecanların, yaşantıların onda da uyandırılmasıyla meydana gelir. Böylece aktarımcılar, sanatçının dile çevirdiği duyguyu, yaşantıyı okura da duyurabilmesini sanatın koşulu olarak ortaya sürerler. İnsanın, diyor Tolstoy, bir zaman duymuş olduğu bir duyguyu kendinde canlandırdıktan sonra bu duyguyu başkalarının da aynen duyabilmesi için hareket, çizgi, renk, ses ya da sözcükler aracılığıyla onlara aktarması, sanat eylemi budur işte. Bu aktarımın yer alabilmesi için sanatçının kendi duygusunu dile çevirmesi gerekir. Duyguları hakkında bilgi verir, yani onları tarif ederse, biz bunları zihni bir yoldan anlarız. Ama duygular bizde uyanmış olmaz. Sanatçı işte bu aktarımı yapabilen adamdır. 20. yüzyılda çok yaygın bir anlayıştır bu. Sanat üzerinde konuşanların, eleştiricilerin ve sanatçıların yaptıklarına ve söylediklerine dikkat edersek, pek çoğunda bu çeşit bir anlatımcılığın, belki de tam bilinçli olmadan benimsendiğini fark ederiz. Sanatın bir duygu aktarımı olduğunu iddia eden estetikçiler ve eleştiriciler diyebiliriz ki böyle düşünüyorlar. Sanatçı ilk önce sevinç, aşk, korku, bezginlik gibi bir duygu duyar, sonra bu duyguyu bir eserde dile getirir. Öyle ki bu eseri okuyan ya da dinleyenler, sanatçının ifade ettiği duyguyu, yaşantıyı aynen hisseder. Bu görüşe bakılırsa eser, sanatçının yaşantısını okura aktaran bir araç, elektrik cereyanı geçiren tel gibi bir şey. Duygu aktarımı kuramı esasında her ne kadar sanatla ilgili önemli bir noktayı belirtiyorsa da, durup biraz kurcaladığımızda bir takım güçlükler, çözülmemiş sorunlar belirir. İlk önce aktarım konusunu ele alalım. Bir kere sanatçının yaşantısıyla okuyucununki aynı olabilir mi? Unutmayalım ki sanatçının eseri meydana getirirkenki yaşantısı sadece bir duyguyu, sevinç, keder ve bunun gibi yaşamak değildir. Bunun yanı sıra yaratma sıkıntıları, zaman zaman yaptığını yetersiz bulmanın verdiği umutsuzluk, bazen de teknik bir güçlüğü yenmenin verdiği keyif gibi okuyucunun paylaşmadığı duygular vardır ki, bunları sanatçının yaşamış olduğunu okur bilemezdi. Bu bakımdan okur, sanatçının yaşantısını aynen duyar demek yanlıştır. Bir kısmını duyar olsa olsa. İkinci bir nokta. Sanatçının dile getirdiği duyguyla okuyucuda uyandırdığı duygu bazen çok başka olamaz mı? Eğer yazar kızgınlık ifade etmişse, biz kızgınlık değil ama belki de dehşet ya da tiksinti duyacağız. Eğer acı, keder ifade etmişse, biz acı değil, acıma duyabiliriz. Daha önce Crossey-Collingwood kuramına yaptığımız bir itirazı burada yine tekrarlayacağız. Bütün sanatçılar duygu anlatımı için yazmaz. Gördük ki kendi duygularını dile çevirmek için eser vermeyen sanatçılar da var. Bunlar soğukkanlı ve hesaplı bir şekilde sanat eseri yaratmaya çalışıyorlar. Bu gibilerini göz önünde tutarak sanatçı ile okurun yaşantıları arasındaki ilişkiyi şöyle bir benzetmeyle anlatmak isterim. Yemek pişirmeye çok meraklı bir usta, bir aşçı düşünün. Böyle bir adam yemek hazırlarken sanki sanat eseri yaratıyormuş gibi titizlik, heyecan ve zevkle çalışır. Onun yaşantısı yanında bir de hazırlanan yemeği yiyen kimsenin duyduğu zevki düşünün. Birinin ki yemeği hazırlarken, yaratırken duyduğu zevk, öbürünün ki yemeği yerken lezzetinden aldığı zevk. Bunu sanatçı ile okurun yaşantılarına benzetirken, arada çok fark olduğunu biliyorum tabii. Ama yine de bazı sanatçıların yaratışıyla okur arasındaki ilişkiye ışık tutacak bir benzetmedir sanıyorum. Aktarım kuramında bu saydığımızdan başka güçlükler, özellikle eserin aktarılan duyguyu taşımasının hangi anlamda olabileceği sorunu var. Ancak bu ayrıntılara girmeyip kuramın başka taraflarına geçeceğiz. Sanatı kendi duygularını dile getirme olarak tanımlayanlar, biliyoruz ki bu duyguların başkaları tarafından paylaşılmasını sanatın tanımı bakımından önemli saymazlar. Onlara göre bu aktarım sanat eseri yaratıldıktan sonra meydana gelir ve sanatçı yaratırken böyle bir amaç gütmez. Onun istediği duygularını dile çevirebilmektir. Aktarımcılar ise sanatın amacını, varlığının nedenini yalnız anlatımda değil, aynı zamanda aktarımda buluyorlar. Sanatın rolü hayatımızı zenginleştirmektir. Bir insanın birey olarak kendi hayatındaki yaşantılarının, duygularının çeşitliliği sınırlıdır. Ama sanat sayesinde başkalarının duygularını ve yaşantılarını paylaşır ve böylece yaşantı dünyası çok daha zenginleşmiş olur. Budur sanatın insana sağlayacağı en büyük yarar. Kuramın bu şekilde duygu için duygu ilkesi hakim. Ama şimdi göreceğimiz üzere Tolstoy gibi düşünürlerde bu ilke bir değişiklik geçirir ve ahlaksal kaygılar işe karışır. Artık herhangi bir yaşantı ya da duygu amaç olmaktan çıkar ve belli duyguların aktarımı sanatın işlevi olur. Sanatçının yaşantılarını paylaşmak suretiyle kendi kendimize ulaşamayacağımız yaşantılara vardığımızı kabul edelim. Ama sanatı sanat yapan duygu aktarımıysa, okura gözyaşları döktüren, acıklı, adi, sıradan duyguları aktaran eserlerle derin, yüce, nadir, kısaca değerli saydığımız duyguları aktaran eserler arasında nasıl bir değer ayrımı yapabiliriz? Aktarımcılar romantizmin getirdiği bir inançla başarılı sanatçıların mutlaka değerli yaşantılara sahip olduğuna inanıyorlar. Ama kuramın kendisinde bunu kanıtlayan bir şey yok. Aktarım bakımından başarılı sanat eserlerinin değerli yaşantılar aktarmasını zorunlu kılacak bir neden göremiyoruz. Bundan ötürü aktarımcıların bir kısmı, duygu aktarımını şart koştuktan sonra eseri değerlendirmek için ikinci bir ölçüte başvurmak gereğini duyarlar. Aktarılan duygunun değerlendirilmesidir bu. Değerli duyguların aktarımıdır sanattan beklenen. Böyle düşünenler arasında en iyi örnek, aktarımcılığı ahlaksal görüşlerle birleştiren Tolstoy olduğu için şimdi onun kuramını inceleyebiliriz. Leo Tolstoy'da aktarım. Tolstoy'un 1829-1910 sanat hakkındaki düşüncelerini incelerken unutmamak lazımdır ki Cito takoe is kustvo, sanat nedir? 1898 isimli eserini dini inançlarında bir buhran geçirdikten ve sade, içten bir dindarlığa vardıktan sonra yazmıştır. Tolstoy eserine sanata verilen önemin, harcanan emeğin, zamanın ve paranın yerinde olup olmadığı sorusuyla başlıyor. Yüzbinlerce işçi, marangoz, boyacı, terzi, dizgici, berber, sanat için bütün ömürleri boyunca çalışırlar. Bir sürü insan maharetle bacaklarını oynatabilmek ya da bir çalgı çalmak için parmaklarını süratle oynatmasını öğrenmek ya da kafiyeler bulmak için uğraşır, zaman harcarlar. Sonunda bir alanda usta olurlar. Ama toplumda başka hiçbir işe yaramazlar. Bunca emeğin, bunca servetin harcanması, bir takım insanların bütün yaşamını bazı becerileri elde etmeye adaması savunulabilir bir tutum mudur acaba? Sanat bu derece önemli midir? Yoksa başka bir şey midir sanat? Eğer önemliyse, sanatın ne olduğu sorusuna iyice eğilmek gerekir. Tolstoy bundan sonra sanatın ne olduğu sorusuna birkaç bölüm ayırarak Baumgarten 1714-1762, Shaftesbury 1670-1713, Kant 1724-1804, Fichte 1762-1814, Hegel 1770-1831 gibilerinin kuramlarını inceler, hepsinin sanatın amacı olarak güzelliği öne sürdüklerini, oysa güzellik hakkında karşıt görüşler ortaya atıldığını, bunlardan bir kısmının metafizik safsatalar olduğunu, diğerlerinin de güzelliği zevke bağladığını iddia eder. Sanatı güzelliğine göre ölçmek, verdiği zevke göre ölçmek demektir ki, bu durumda sanat sayılan eserler, yüksek tabakaya zevk veren eserler olur.